Ayrım 47.
6. İstiklal Mahkemeleri. Asker kaçaklarının cezalandırılmaları ve askerlerin ordudan kaçmalarının önlenmesi için Büyük Millet Meclisi Eylül ayında firariler hakkında kanun adlı bir tasarı üzerinde çalışmıştır. Fakat kanun tasarısının görüşülmesi sırasında Saruhan mebusu Refik Şevket Bey aynı maksadı güden başka bir tasarı teklif etmiş ve meclis bu tasarıyı esas alarak ivedilikle görüşüp bazı değişikliklerle kabul etmiştir. Bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi azalarından müteşekkil istiklal mahkemeleri kurulacak ve mahkemeler ordu kaçaklarını muhakeme edecekti. Kanunun 4. maddesinde şu hüküm mevcuttu. İstiklal mahkemelerinin kararları kesin olup infazına devletin bütün silahlı ve silahsız kuvvetleri memurdur. İstiklal mahkemeleri kanunu görüşülürken Bolu mebusu Tunalı Hilmi Bey bu mahkemelerin adının millet mahkemeleri olmasını teklif etmiş fakat meclis bu teklifi kabul etmemiştir. İstiklal mahkemeleri, ihtilal mahkemeleri gibi çalışmış ve zamanla yetkileri genişletilmiş ve memleketin birçok yerinde uzun zaman bu mahkemeler faaliyet göstermişlerdir. 1. Büyük Millet Meclisi'nin ihtilalci karakterini belirten kanun ve kararlar şüphesiz bu kadar değildir. Daha birçok kararlarda ve kanunlarda meclisin ihtilalci karakteri açık olarak görülmektedir. Bunların hepsini bu kitapta vermek mümkün olmadığından yalnız tipik birkaç örnek ile yetinilmiştir. Bu kitabın kapsadığı dönem 1919 ve 1920 yılları olduğu için Büyük Millet Meclisi'nin bu dönem içindeki çalışmaları ele alınmış ve başlı başına bir inceleme konusu olan 1. Büyük Millet Meclisi'nin bütününe girilememiştir. Fakat meclisin genel görünüşüyle başlıca karakteristik yönlerine kısaca dokunmakta zorunluluk vardır. 1. Büyük Millet Meclisi kurucu meclis adıyla toplanmadığı halde çıkardığı kanunlar ve aldığı kararlar bakımından bir kurucu meclis çalışması yapmıştır. Meclisin ele aldığı ilk işler arasında Temyiz Mahkemesi, Devlet Şurası ve Divan-ı Muhasebat, Sayıştay, Teşkili bulunmaktadır. Geçici kaydı ile de olsa bu müesseselerin kurulması ve yeni bir Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Anayasa yapılması, 1. Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bir kurucu meclis çalışması yaptığını, bazı etkenler ile bu yola sürüklendiğini ortaya koymaktadır. Bu etkenlerin başında Mustafa Kemal Paşa ve onun yakın arkadaşları gelmektedir. Bu meclisi bazı yönlerden tevkik eden bir yazarın, dipnot, S.A. oğlu, Kuvayi Milliye Ruhu, sayfa 31-32, tespit ettiği birkaç husus aşağıya aynen alınmıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir tezatlar meclisidir. Geniş memleketin dört tarafına yayılmış ve her biri muhitinde diğerine zararı dokunmadan yaşayabilen değişik fikir ve kanaatler, bu mecliste her gün çarpışmak, kah biri kah diğeri muvaffak olmak üzere yan yana gelmişti. Mektep ve medrese çarpışması vardı. Yenilik ve muhafazakarlık çarpışması vardı. Cumhuriyetçilik ve saltanatçılık çarpışması vardı. Türkçülük ve Osmanlılık çarpışması, ırkçılık ve ümmetçilik çarpışması vardı. Bu bakımdan 1. Büyük Millet Meclisi 1908 Osmanlı Mebusan Meclisi'ne benzer, iki istisnasıyla. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir Hristiyan ve İslam çarpışması vardı, Büyük Millet Meclisi'nde o yoktur. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir milliyetler çarpışması vardı, 1. Büyük Millet Meclisi'nde bu yoktur. Bunun içindir ki 1908 Osmanlı Mebusan Meclisi daima devleti parçalamak isteyen arzularla tutmak isteyen arzuların çarpışmasına sahne olmuştur. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile devleti kurtarmak ve istiklali temin etmek noktasında tam bir ittifak halindedir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin memleketteki bütün cereyanları temsil eden mahiyeti, onun 4 seneye yakın hayatında yaptığı işlerde sık sık tezatlar içinde kalmasına sebep olmuştur. Bazen mekteplerden hiç hayır gelmediğini ve bütün mektepleri kapatarak yalnız medreseleri yaşatmak icap ettiğini söyleyenleri alkışlayan meclis, aynı gün memleket marifinde ilk inkılapları yapmaktan çekinmiyordu. Bir taraftan Ankara'da bir hukuk mektebi açılmasını isteyen meclis, diğer taraftan marif vekilini, muallim ve muallimeleri bir araya toplayan kongreler tertip ettiği için muahize ediyor ve düşürüyordu. Mecellenin artık ihtiyacımızı karşılamadığını ve yeni esaslarla yeni bir medeni kanun hazırlanması lazım geldiğine karar veren meclis, bir iki gün sonra tek hakim kanunun görüşülmesi dolayısıyla yalnız dini esaslarla içtimai hayatı idare etmeyi düşünüyordu. Kanaatinizce 1. Büyük Millet Meclisi'nin genel eğilimini gösteren en tipik olaylardan biri, meclisin 29 Nisan 1920 tarihli 7. oturumunda fes konusunda bir takrir vesilesiyle yapılan görüşmedir. Bursa mebusu operatör Emin Bey ile Sinop mebusu Şevket Bey meclis başkanlığına aşağıdaki önergeyi vermişlerdi. Uzun harp senelerinin tevlid eylediği birçok buhranlar arasında memleketimiz için bir de fes buhranı çıktı. Harpten evvelki senelerde yalnız Avusturya'dan senede ithal edildiğimiz feslerin altın tutarı 5 milyon lirayı bulmaktaydı. Diğer ecnebi memleketlerden ithal olunan feslerin bedelini de dahil edersek her sene 7-8 milyon liralık bir servetin dışarı gittiği görülür ki bunun kağıt para olarak karşılığı 40 milyon lira demektir. İşte fakir memleketimiz için pek büyük bir miktar demek olan bu paranın memlekette kalmasını temin etmek ve esasen Cennet Mekan Sultan II. Mahmut zamanında Adalı Rumları takviden serpuş olmak üzere kabul edilmiş olan fesin bir milli serpuş mahiyetinde bulunmadığı nazar itibari alınarak ekseri şark ve Müslüman milletlerin öteden beri bir serpuş olarak taşıdıkları ve şu son günlerde herkesin seve seve giymeye başladığı kalpağın bir milli serpuş olarak kabul ve ilanını teklif ederiz. Takrir meclis okunduğunda alkış sesleri duyulmuş fakat büyük çoğunluk hayır hayır olamaz diye bağırmıştır. Takririn görüşülmesi şöyle cereyan etmiştir. Haşim Bey Çorum, hayır hayır olmaz, katiyen olamaz sesleri. Tunalı Hilmi Bey, Bolu, fes Türk'ün ruhunda yerleşmiştir, gürültüler, kürsüye kürsüye sesleri. Haşim Bey Çorum, esbabını arz edeyim efendim, Fas, Tunus İslam ahalisi bütün fes giyiyor. Eğer biz Türkiye bu fes meselesini tecdit etmiş olursak bir kere bunu teklif eden zat, gürültüler, bravo sesleri, olmaz efendim. Onların kuvayi maneviyelerini temin edecek bir yer bulmalıdır. Bravo sesleri. Hakikat böyledir efendim. Tunus, Cezayir hep ahalisi Arap'tır. Bunlar hep Müslümandır. Olmaz efendim. Suhiniyet usule getirecek. Katiyen istemem. Gürültüler. Olmaz efendim. Katiyen istemem. Mustafa Taki Efendi, Sivas. Efendiler, fes gerçi yeni bir şeydir. Fakat bugün İslam alemi için fes bir alameti farikadır. Efendiler, bilhassa Osmanlılar için. Biz bunu bırakırsak, kıyafetimiz, ananelerimiz karma karışık olur. Papak derler, bizim memleketimiz onu giydirirsek. O başka milletlerle müşterektir. İslam milletlerine mahsus olan kıyafet bilhassa Osmanlı için, hususi olan kıyafet bu festir. Alkışlar, evet sesleri. Başkan, bu takriri nazarı itibari alıyor musunuz? Almıyoruz efendim sesleri. Almayanlar ellerini kaldırsın. Eller kalkar, ekaliyet var, gürültüler. Takrir nazarı itibari alınmıyor. Yaşasın fes sesleri, gürültüler. Rica ederim bugün fes ve kalpak zamanı değil, gürültüler. Herkes istediğini giysin. Yaşasın fes, yaşasın kalpak sesleri. Bu görüşmelerden anlıyoruz ki fes taraftarı mecliste ekseriyettedir. Fesi terk etmek gibi o gün için ileri sayılacak bir harekete taraftar olanlardan hiç kimse kürsüye çıkmak cesaretini gösterememiş. Yalnız oturdukları yerden bağırmışlardır. Önergeyi meclise getirenler, konunun mali yönünü ileri sürdükleri halde bunun üzerinde de kimse durmamıştır. Meclisin o günkü oturumuna başkanlık eden Celalettin Arif Bey, bugün fes ve kalpak zamanı değil, herkes istediğini giysin diyerek meseleyi kapatmıştır. Hiçbir meseleyi görüşme konusu yapmaktan çekinmeyen BM Meclisi, başkanını, hükümeti, tek tek bütün vekilleri, orduyu, kumandanları ve kendi kendini en acı bir şekilde tenkit etmiş, aynı toleransı dışarıdan kendisine yöneltilen tenkitlere karşı da göstermiştir. Bunun en güzel örneği, meclisin 9 Eylül 1920 günü toplantısında okunan aşağıdaki telgraftır. Milli varlığımızın temini uğrunda lazım gelen kesin tedbirleri düşünmek üzere, her manasıyla görevlendirdiğimiz sizlerin şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi'nde geçirdiğiniz görüşmelere nazaran, tam beklediğimiz şekilde taraflı bir neticeye doğru ilerleyemediğimiz anlaşılmaktadır. Acaba müvekkilleriniz hangi tekliflerinizden yüz çevirmiştir beyefendiler? Rica ederiz. Dindaşlarımızın namus ve hayatları Yunan palikaryalarının payi hakaretleri altında çiğnenmesin. Binaenaleyh, son tehlikeye maruz kalmadan düşünün, taşının, irşat sizden, o irşat dairesinde hareket etmek de bizden, tevfik de Allah'tandır. Bu telgraf Kuşehir'den gönderilmiş ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti namına Ömer Lütfü Bey ile belediye reisi, ulema ve eşraftan birçok kimse tarafından imzalanmıştır. D. İhtilalin Zaferi. Anadolu İhtilali 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla meşruluk kazandığı halde 1920 yılında üç büyük tehlike geçirmiştir. Bu tehlikelerden birincisi uzun zamanda güçlükle bastırılabilen karşı ihtilal hareketleri, ikincisi Yunanlıların Haziran sonunda büyük ölçüde ileri harekete geçerek Kuvayi Milliye cephelerini bozup Batı Anadolu'nun geniş bir kısmını işgal etmesi, üçüncüsü ihtilalin en büyük dayanağını teşkil eden Çerkez Ethem kuvvetlerinin tasfiyesi zorunluluğudur. Bu tehlikelere karşılık 1920 yılında Anadolu İhtilali Doğu'da ilk askeri zaferini kazanmış ve bir yabancı devlet ile ilk olarak bir barış anlaşması imzalamıştır. Kitabın bu bölümünde üç kısım halinde karşı ihtilalin bastırılması, Doğu'daki askeri ve siyasi zafer ve nihayet milis kuvvetlerinin tasfiyesi anlatılacaktır. konunun bütünlüğünü bozmamak için Yunan taarruzunun nasıl geliştiği teferruatı ile nakledilmeyecektir. Zaten bu askeri hareket Yunanlıların kuvvet üstünlüğü ile cereyan ettiği için büyük ve önemli muharebeler olmamıştır. Burada kısaca Yunan taarruzunun nereden başlayıp nerede bittiğini belirtmekle yetineceğiz. Yunan ordusu başkumandanlık karargahı 1920 yılı başlarında Selanik'ten İzmir'e nakledilmişti. Anadolu'da 1. ve 2. Yunan kol orduları bulunuyordu. 1. kol ordu karargahı İzmir'de, 2. kol ordu karargahı Manisa'daydı. 1. kol ordunun iki tümeninden biri Menderes Nehri, diğeri Küçük Menderes Nehri boyunca yerleşmişlerdi. 2. kol ordunun bir tümeni Turgutlu, bir tümeni Bergama bölgelerindeydi. Anadolu Rumlarından teşkil eden İzmir tümeni ile Kidonya tümeni İzmir'de bulunuyordu. Yunanlıların Haziran 1920'de Anadolu'da tuttukları çizgi, Minne hattı, dipnot, Türk Milli Kuvvetleri ile Yunan ordusu arasında çatışmayı önlemek için İngiliz generali Minne tarafından tespit edilmiş bir çizgidir. Viyana'dan Burhaniye, İvrindi, Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli çizgisiydi. Türk ordusunun zayıf birliklerden ibaret bazı tümenleri ve Kuvayi Milliye'nin önemli bir kısmı karşı ihtilal hareketlerinin bastırılması amacıyla batı cephesinden alınmış olduğundan Yunanlıların karşısında gayet zayıf kuvvetler vardı. Yunan ordusunun karşısındaki Türk kuvvetlerinin bulundukları yerler ve mevcutları şöyleydi. Dipnot, Rahmi Apak, Garp Cephesi Nasıl Kurtuldu, sayfa 148-149. Ayvalık bölgesinde 172. Piyade Alayı Edremit Burhaniye, Ayvalık halkından müteşekkil milli kuvvetler, Pirit Köylü Mehmet Müfrezesi, hepsinin mevcudu 500-600 silahlıdan ibaretti. Bu kuvvetlerin karşısında bir Yunan alayı vardı. Soma bölgesinde 188. Alay ve Milis Kuvvetleri tamamının mevcudu 700 silahlı. Akhisar bölgesinde Binbaşı Hüsnü Bey kumandasında 400-500 kişilik bir kuvvet, milis ve ordu birlikleri. Salihli bölgesinde Çerkez Etem kuvvetlerinin bir kısmı. Cephenin güney kısmında Menderes bölgesinde bütün mevcudu 5000 kişiyi bulmayan 57. Tümen ile Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe ve diğer milis kuvvetleri bulunuyordu. Bu milis kuvvetlerinin hepsinin mevcudu 5000 kişiden fazlaydı. Yunan ordusu 22 Haziran'da bütün cephe boyunda taarruza geçti. Taarruzun zamanı Yunanlılar bakımından iyi seçilmişti. Anadolu ihtilalini ezmek ve Türkiye'yi istenilen bir barışa mecbur etmek için bir bakıma bundan daha elverişli bir zaman olamazdı. Büyük Millet Meclisi henüz toplanmıştı. İhtilalci kuvvetler karşı ihtilal kuvvetleriyle savaşmaktaydı. İtiraf devletleri ve Yunanistan bu taarruz ile Türkiye'yi çökerteceklerini ummaktaydılar. Üstün kuvvetlerle başlayan Yunan taarruzu karşısında Türk cepheleri gerçekten büyük bir bozguna uğrayarak dağıldı. 1. Yunan kol ordusu Afyon Karahisar genel yönünde taarruz emrini almıştı. Diğer bir Yunan kol ordusu da Balıkesir, Bandırma, Bursa yönünde ilerlemekteydi. Yunanlılar 2 hafta içinde Bursa, Alaşehir, Nazilli çizgisine kadar Anadolu'yu işgal ettiler. 9 Ağustos 1920 tarihinde de Uşak bölgesini ele geçirdiler. 1. Karşı ihtilalin bastırılması. Anadolu ihtilalinin tutunması ve başarısını tehlikeye sokan en önemli olaylar karşı ihtilal hareketleridir. Anadolu ihtilalinin niteliğini ve halkın ihtilal ile olan ilişkisini ilgili bölümlerde belirtmiştik. Halkın ve bütün müesseselerin ihtilal tarafında olmaması bir karşı ihtilalin şartlarını kolaylaştırmaktaydı. Hükümet Anadolu ihtilalini kendi imkanlarıyla bastıramayacağını anlayınca ihtilale karşı hareketler yaratmak ve bu hareketleri besleyerek ihtilali tasfiye etmek yolunu tutmuştu. Gerçi Anadolu ihtilalinin tasfiyeye uğraştığı her ayaklanma bir karşı ihtilal niteliğinde değil. Fakat her birinde az veya çok İstanbul'un parmağı vardı. İhtilali tehlikeye düşürecek nitelikteki karşı ihtilal teşebbüsleri için en elverişli yer ise Marmara bölgesiydi. Marmara'nın güneyi ve doğusu gerek stratejik özelliği, gerekse bu bölgelerin sosyal yapısı bakımından karşı ihtilal hareketleri için bilhassa seçilmişti. Marmara'nın güney bölgesi, Batı Anadolu'da kurulmuş olan Kuvayi Milliye'nin ve cephelerin kuzey kanadını teşkil etmekteydi. Burada başlayacak bir karşı ihtilal hareketi, başarıya ulaştığı takdirde Kuvayi Milliye'yi arkadan ve yandan kolayca vurabilirdi. Marmara'nın doğu bölgesi ise İstanbul-Ankara yolu üzerinde bulunuyordu. Bu bölgede gelişecek bir karşı ihtilal hareketi Ankara'ya kolayca ulaşabilirdi. Bütün bunlardan başka İstanbul'dan beslenmesi ve takviyesi gereken karşı ihtilal hareketleri için her türlü ulaştırma imkanları bakımından Marmara Havzası uygun düşüyordu.
Ayrım sonu.